Ayrım 2.
Diyanet vakıflar kurarak radyo ve televizyonda anlatarak çok azınlık olan bu insanların tek elinden Aleviliği kurtarmalı. Soru, bu Marksistlerden bazıları cemevi yapmazsanız Hristiyan oluruz diyorlarmış. Cemevi yapmazsan Hristiyan oluruz diyorlar. Sen zaten ateistsin. Hristiyan olsan ne olur? Ben köyümde cami yaptım. Benim aşiretimin olduğu bütün köyler bana ne olur Cemal Bey, bizim köye de cami yap diyorlar. İşte bu Marksist Aleviler, ben cem yaptım, bana artık namaz, oruç, hac gerekmez diyorlar. Bu insanları Marksistlerin elinden kurtarmak lazım. 8. Zaman 23 Eylül 1994. Alevi-Sünni birlikteliği ve Alevilik üzerine yazılanlar. Alevilik Bektaşilik üzerine yazılan 40 civarında kitabı ve yüzlerce makale ve mülakatı ve bunun yanında malum çevrelerce planlanan yazı dizilerini okuduktan sonra şunu açıkça söyleyebilirim. Rahmetli Mehmet Eröz, Sayın E. Ruhi Fığlalı, A. Yaşar Ocak, Mehmet Kırkıncı, Orhan Türkdoğan, Ömer Sevinçgül, Ahmet Taş getiren gibi kalem erbabının Alevi-Sünni kardeşliğinin yerleşip pekişmesinde ciddi gayret ve büyük hizmetleri apaçık görülmektedir. Cemal Şahin, Hasan Menşeli, Mustafa Kaplan, Hüseyin Tuğcu, Ahmet Er gibi Alevi bir çevreden gelenler kendileri gibi düşünen fikir ve kalem erbabını ve Alevi önderlerini bir araya getirerek güçlü ve etkili bir birlikteliği sağlayamadıkları sürece propagandalarını yapmasını çok iyi bilen Marksist ve ateistlerin yönlendirmelerine engel olamayacaklarını bilmelidirler. Alevilerin bir kısım bilgisiz insanlarca bu topraklarda hor görülmesi acı bir hakikattir. Ama bu tutumdan rahatsız olan ve Alevilik Bektaşilik mevzuunda araştırma yaparak eser kaleme alan Alevi solcu ateistlerin Alevi-Sünni kardeşliğini ve birlikteliğini işleyecekleri yerde tam aksi bir tutumla bu iki kitlenin arasındaki küçük mesafeleri daha da büyütmeleri ve uçurumlar usule getirmeleri akıl alacak bir hadise değildir. Sünni araştırmacı ve yazarların İslam'da, Kur'an'da, peygamberde, kıblede birleşme tekliflerine mukabil ki bu unsurlar değil iki kitleyi, kitleleri birbirine bağlayacak mahiyet ve vasıfta nurani zincirlerdir. Marksist ateistler namaza, orucu, haccı terk ederek yani Allah'tan, peygamberden, İslam'dan uzaklaşarak bize yanaşırsanız işte ancak o zaman sizinle dost ve kardeş oluruz demektedirler. Onlar böyle diye dursun, bakalım Alevi kökenden gelen ve hala da Alevi bir çevrede hizmetlerini devam ettiren dava ve fikir adamı Sayın Ahmet Er ne diyor? Fitnenin, cehaletin, delaletin, ihanetin sonucu karşı karşıya getirilmeye çalışan Alevilik ve Sünnilik esasında suni bir hadisedir. Gerçekten aralarında bir ayrılık gayrılık yoktur. İslam bir fitne ortamında doğmuştur. Bilinmektedir ki Abdullah İbni Sebe'nin ortaya saçtığı fitne İslam'da büyük yaralar açmıştır. Abdullah İbni Sebe, avanesi ile Hazreti Ali'nin huzuruna gelerek, ''Ya Ali sen ilahsın.'' demiştir. Hazreti Ali yanındakileri ölümle cezalandırdı. Kendisini de İran'a sürdü. Yine aynı şahıs ve avaneleri, vahyin muhatabı Ali'dir fakat Cebrail onu Muhammed'e götürmüştür dediler. Bunlar Abdullah İbni Sebe'nin ve avanesinin saçtığı fitne tohumlarıdır. Keza Cemel ve Sıffin muharebelerinden önce Hazreti Osman'ın şehadeti sırasında ne denli fitne ve fesat çıkardıklarını İslam kaynaklarından öğreniyoruz. O günlerden bugünlere değin dış güçlerin Alevi-Sünni kışkırtmacılığını tarih boyunca sürdürdüğüne şahit oluyoruz. 1807'de Fransız Büyükelçisi Sebastien'in Napolyon'a sunduğu raporda yer alan cümlelerinden bazıları. Türkler yenilmezler ancak onları Alevi-Sünni tartışması kavgasına sürüklersek zafiyete uğratabiliriz. 1921'de Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa, Merzifon'da Amerikan Koleji'nde arama yaptırıyor. Bol sayıda cephane ve mühimmat yakalanıyor. Orada ele geçen yazılı vesikalarda da şu cümlelerin yer aldığını görüyoruz. Hristiyanlığın en büyük düşmanı Müslümanlıktır. Müslümanlığın en muharip kuvveti de Türklerdir. Türkleri Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye bölmeye çalışmalıyız. Velhasıl tarih boyunca Alevilik-Sünnilik konusu düşmanlarımız tarafından istismar edilmiştir. Gaflet, delalet, cehalet, menfaat, ihanet, husumet sonucu suni olarak ortaya çıkan Alevilik-Sünnilik hadisesi günümüzde tabii bir hadise gibi takdime çalışılmaktadır. Hadise şudur. Alevi-Sünni yok, İslam vardır. İslam'da 73 fırka vardır. 72'si dalalette, bir tanesi selamettedir. Selamette olan fırka, El-Cemaeti Fırkayı Naci, Ehli Sünnet ve Bir Cemaat fırkasıdır. İmdi. Alevi'nin de Sünni'nin de Ehl-i Sünnet ve L-Cemaat fırkasından olduğunun delillerine geçiyorum. Alevilik ne bir tarikat, ne bir mezhep, ne de bir dindir. Alevilik, Hazreti Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e yüksek bir muhabbettir. Bektaşilik de eşdeğer bir mana taşımaktadır. Alevi de Sünni de Müslümandır. İki Sünni arasında İslami müşterekler ne ise, bir Alevi ile bir Sünni arasındaki İslami müşterekler de aynıdır. Aleviler, Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt sevgisini meslek edinmişlerdir. Alevilerin canı gönülden bağlandıkları kimlerdir? Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt, sevgili peygamberimizin yolundan ayrılmayan derin bir mana ve iman ile yoğrulmuş yüce bir heyettir. Hepsi de Ehl-i Sünnet ve L-Cemaat fırkasındadırlar. Peki, onu sevenler ve onu takip edenler başka bir fırkadan olabilirler mi? Anlıyorum, her insanın hayatında müşahede edilen ihmaller olabilir. Ama bunları inkarhanesinde görmek ve göstermek büyük hatadır. Alevi olduklarını beyan eden ve Alevilerin namaz kılmadığını iddia edenler kendi kimliklerini ortaya koyan ateistlerdir. Alevi topluluklarında çok duyduğum sözler şunlardır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Biz güruhu Naci'deniz. Hangi Alevi'ye sorarsanız sorunuz, biz güruhu Naci deniz derler. Ve bu ve bunlara benzer yüksek İslami değerleri takdir ile karşılayan Aleviler bu değerlerin inkarcısı olamazlar. Akhisar Yatağan köyü bir Alevi köyüdür. Horasan'dan gelen ve Anadolu'nun fethine iştirak eden bir Türk boyundandır. 650 yıllık bir tarihe sahiptir. Bu köyde 1233-1818 yılında Mustafa Halife bin Musa ücretsiz olarak 16 yıl imamlık yapmıştır. Buna ait belge Abdülkadir Sezgin'in Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik isimli eserinin 243. sayfasındadır. Keza aynı köyden Cafer Dede namındaki kişi 1293 tarihinde Hacı Bektaş dergahına icazet almaya gider. Kendisine verilen icazette şu cümleleri görüyoruz. Sen ki Cafer Dedesin, şöyle ki, Cadde-i Şeriat-ı Mutahhara ve Adab-ı Tarikat-i Aliye'den inhiraf eylemeyesun. 1293-1876 mühür. Hacı Bektaş-ı Veli Eş Şeyh, Es-Seyyid Mehmet Fezzullah Sulbi. Alevi ile Sünni'yi ayrı gözle görüp aralarında bazı müşterekler aramaya, bulmaya çalışmak büyük yanlışlıktır çünkü Alevi ile Sünni arasında en büyük müşterek Kur'an ve sünnettir. Allah'ı kitabı peygamberi kıblesi kelime-i tevhidi bir olan bu insanların belirtilen müşterekleri onların birliği, beraberliği, kardeşliği için yeter unsurlardır. Alevilerin sünnileştirilmesi tabiri de yanlış bir tabirdir. Alevilerin ibadette daim olanlarına sünnileşmiş derseniz, ibadetini ihmal eden sünnilere de alevileşmiş demeniz lazım gelir ki, bu beyanlar milletimizin Müslüman evlatlarını rahatsız eder. Alevilik, Hazreti Ali'nin yoluna ve Ehl-i Beyt'in sevgisine dayanan bir çizgi ise, merhum Seyyid Ahmet Arvasi'nin ifade ettiği gibi, gerçek Sünni Alevidir, gerçek Alevi de Sünnidir. Bir kimse ben Müslümanım ve Ehl-i Sünnet ve L-Cemaattenim deyip, kimliğini beyan ettiğinde ona Alevi misin, Sünni misin sorusu sorulmaz. Alevi-Sünni arasındaki siyasi çizgi. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in haklı, Muaviye, Yezid ve Emevilerin haksız oldukları noktasında Türkiye'deki Müslümanların hemen hemen tamamı birleşmektedirler fakat birileri fitne ve fesat ile tarafları birbirine kışkırtmaktadır. Esef ile ifade edeyim ki bu konuda çıkar çevrelerinin yanı sıra siyasiler de basit menfaatler için birleştirici olmak şöyle dursun, ayırıcı ve bölücü olmaktadır. Fitne kaynakları Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali arasında hilafet meselesinde istismar ede gelmişlerdir. Bu hususa aydınlık getiren Bediüzzaman Hazretlerinin görüşünü aktarıyoruz. Denilir ki Hazreti Ali'nin o derece hilafete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem'e karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette tekettüm ettirilmedi? El cevap, Ali Beht'ten bir kutubu azam demiş ki, Resul-i Ekrem, Hazreti Ali'nin hilafetini arzu etmiş fakat gaybdan ona bildirilmiş ki, murad-ı ilahi başkadır. O da murad-ı ilahiye tabi olmuş. Bu hususta bir nazik noktayı da unutmamak gerekir. Resul-i Ekrem Mekke'den Medine'ye hicret buyururken yatağına Hazreti Elin'in yatmasını ister, o da tereddütsüz kabul eder. Oysa o akşam müşrikler topluluğu sevgili peygamberimizin evini basıp öldürmeyi planlamışlardır. Aynı akşam kendileri Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık ile Mekke'den Medine'ye hicret için yola çıktılar. Yolda Sevr mağarasına sığındılar. Hazreti Ebu Bekir mağarada zehirlilere karşı tedbir için ceketini yırtarak mağaradaki delikleri tıkadı. Bir tanesine yetmemişti, onu da ayağıyla kapattı. Yorgun idiler. Sevgili peygamberimiz başını Hazreti Ebu Bekir'in dizine koymuş uyuyor. Hazreti Ebu Bekir'in ayağını bir yılan ısırmıştır. Acısını içine atıyor, gözyaşını gizlemeye çalışıyordu. Sevr mağarasında Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek başları Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık'ın dizinde, ayak ucunda da Hazreti Ali Keremallahü Vechhe. Nurdan bir köprü ve nurdan ayaklar. Bu ruhani ve haşmetli tablonun karşısında edep ile sükut etmek düşer. Murad-ı ilahi tecelli etmiş, hepsi o kadar. Sonuç: Alevi sırrı yok, İslam vardır. İslam'da 73 fırka vardır. Bu fırkaların 72 tanesi delalette, bir tanesi selamettedir. Alevi de Sünni de delilleriyle ortaya koyduğumuz gibi kurtuluşa eren fırkadandırlar. Yani Ehl-i Sünnet ve Le-Cemaat fırkasındandırlar. Alevileri bu kimliklerinden uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Bu noktada kendilerine yardımcı olunmalıdır. Bir şairin dediği gibi, ikilik yok, birlik var. Yalnız bunda dirlik var. Yalnız bundadır felah, la ilahe illallah. 9. Türk Yurdu, Aralık 1994, Cilt 14, Sayı 88, Sayfa 45-47. 3. Bölüm, Bediüzzaman ve Alevilik Sünnilik. Risale-i Nur mesleği, tarikat değil hakikattir. Sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman, tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersini Gafs-ı Azam'dan ve Zeynel Abidin ve Hasan Hüseyin vasıtasıyla İmam-ı Ali'den almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Bediüzzaman Said Nursi. Açmış olduğu çığırla yüzbinlere rehberlik ve üstadlık eden Bediüzzaman Hazretleri, bu memleketli Anadolu insanıyla alem-i İslam'ın vahdedi ve insanlığın huzur ve selametiyle alakadardı ve bütün ömrü hep bu alakadarlıkla geçmişti. İslam dünyasının hali perişanından ziyadesiyle müteessir ve mütellim idi. Alem-i İslam'a inen darbelerin evvela ruhuma indiğini hissediyorum diyordu. Ehl-i imanın fer'i meseleler yüzünden birbirine düşmanlık beslemesinden, iftiraktan, şikaktan çok rahatsızdı. Milletimin iman selameti yolunda cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Yeter ki milletin imanı selamette olsun diye inliyordu. Pakistan'da her türlü imkanı vaat eden müminlere ve tüm talebelerine Mekke'de de olsa buraya gelmem lazımdı demek suretiyle bu millete Anadolu insanına verdiği kıymet ve değeri gösteriyordu. Çağ dışı çağdaşları ise onu anlamaktan çok uzak ve fikren mazinin en derin derelerindeydiler. Ama istikbal nesilleri onu anlayacak, sadekte diyecek, bahar hediyeleri güller ve çiçeklerle kabrine giderek tekmil vereceklerdir. Alevilik, sünnilik mevzuunda onu dinlemek lüzumunu hissediyor ve bütün bir millet olarak buna ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Ve bu bir şahsi kanaat ve inanç değil. Bakınız Alevi kökenden gelen bir arkadaşımız Mustafa Kaplan ne diyor? Su katılmamış bir Alevi olarak şu gerçeği de itiraf etmeyi bir kadir şinaslık sayıyorum. Alevilere ve Alevilik meselesine en doğru objektif ve yapıcı bakış tarzını sadece Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerinde görmekteyiz. Ehl-i Beyt sevgisini inancının temelini bilen Alevilerin asla kafir veya münafık sayılamayacağını, dolayısıyla cenaze namazlarının da kılınabileceğini eserlerinde belirtmiştir. Dünyayı sarsan materyalist cereyanlara karşı Sünni-Alevi ittifakının zaruretine dikkat çekmiştir. Alevilere de nasihat ederek, farz namazınızı kılar, büyük günahları işlemez, Hazreti Ali dışındaki diğer üç halifeye kötü söz söylemezseniz kurtulursunuz demek suretiyle irşat tarzını da göstermiştir. 10. Türk Yurdu, sayfa 80. Evet, o değil Alevi Sünni ihtilafı ve kavgası. Ehli kitaptan kim olursa olsun fetret devri gibi böyle bir zaman ve zeminde medarı niza mevzuları nazara vermemek taraftarıdır. Bediüzzaman hem akla hem de vicdana kalbe hitap ederek Alevi ve Sünniler arasındaki ihtilaflı görünen mevzuları mükemmel izahlar ve büyüleyici ifadeleriyle bertaraf etmeyi muvakkak olabilen bir düşünce ve aksiyon adamıdır. Eserlerini dikkatle incelediğimiz takdirde Türkiye gündemini yer yer işgal eden ve daha da edecek olan Alevilik meselesine çok değişik açılardan bakabilme imkanımız olacaktır. A. Hayat, iman, ibadet. Hayatın gayesi ve manası nedir? Mazide kalmış esas itibariyle de bizleri fazla alakadar etmeyen tarihi hadiseleri geçici olarak bir kenara bırakarak kendimizi, geleceğimizi, ebedi hayatımızı düşünmeliyiz biraz da. İnsan nedir? Bu hayatın manası nedir? Biz niçin buradayız? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Suallerinin cevabını aramaya ne dersiniz? Hayat ne kadar gerçekse o nispette belki de ondan daha fazla kendini gösteren bir acı gerçek daha var, ölüm hakikati. Her gün 100.000'den fazla insanın bu fani dünyadan, bütün sevdiklerinden, eş, dost ve akrabalarından ayrılarak başka bir aleme göç etmesi elbette aklı başında olanlara bir takım mesajlar sunar. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette insan böyle büyük ve dehşetli bir mesele karşısında düşünmek, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak mecburiyetindedir. Ve Alevisi, Sünnisi, Vehhabisi, Şiisi ve diğerleri bu meselede aynı kefededirler. Zira ölüm değişmiyor. Bugüne kadar ona bir çare bulunmuş değil, bulunacağı da benzemiyor. Bediüzzaman'ın ifadesiyle ölüme geçici bir hayat rengi verilse dahi bu işin kökten halledilmesi mümkün değildir. O halde şu sözleri dinlemek mecburiyetindeyiz. Ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halık-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. 11. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, sayfa 222, Yeni Asya Neşriyat, Printed in Germany, Ocak 1994. Bir başka yerde ise bu mevzuya biraz daha açıklık getirecek şu cümleleri görüyoruz. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması, mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan ziya hayatın en mükemmeli, en yükseği, cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaretle ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. 12. Bediüzzaman Said Nursi, Lemalar, sayfa 207, Yeni Asya Neşriyat, Printed in Germany, Şubat 1994. Evet, insan başıboş olmadığını, burada vazifeli bir memur olduğunu idrak ederek kendini yaratanı ve buraya göndereni bilmeli, ona iman ve itaat ederek kabre gireceğini hesap etmeli ve ona göre hazırlanmalıdır. Kısacası, insan kendini mühim vazifelerle buraya gönderen zatın ne istediğini, nasıl istediğini araştırma ve öğrenme yolunda olmalıdır. Alevisi sünnesi için keyfiyet aynıdır. Zira iman meselesi ve esasları mezhep ve mezheplere göre değişiklik arz etmez. Nitekim iman esasları ve İslam'ın şartları mevzuunda işin kökeninde de zaten bir ayrılık söz konusu değildir. İslam dairesi içindeki hangi tarikat ve mezhepte olursa olsun Müslüman namazla, oruçla, hac ve zekatle mükelleftir. Kelime-i şehadet getiren, İslam dairesine içeriye adım atan ve öyle olduğunda iddia ve ilan eden herkes bir takım mükellefiyetleri yerine getirmeye mecburdur. Herhangi bir okula, mesela bir üniversiteye girmek kadar oradaki kaidelere uymak, ders ve vazifelerini yerine getirmek de önemlidir. Hatta mühim olan fakülteye girmek değil, derslerini vererek orayı bitirmek, okuldan mezun olmaktır. İslam'ı kabul etmek ve nüfus cüzdanında İslam yazılması bizim için bir garanti belgesi değildir. İman. Evet, iman nedir? İman, Sad-ı Taftazani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur denilmiştir. Öyleyse iman, şems-i ezeliden vicdanı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. Ve bu sayede bütün kainatla bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur ve her şeyle kesbi muarefe eder. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i maneviye husule gelir ki, insan o kuvvetle her musibete, her hadiseye karşı mukavemet edebilir. Ve öyle bir vusat ve genişlik verir ki, insan o vusatle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir. Keza iman şems-i ezeliden ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi saadet-i ebediyeden de bir parıltıdır. Ve o parıltı ile vicdanında bulunan bütün emel ve istidatlarının tohumları bir şecere-i tuba gibi neşv-ü nemaya başlar. Ebed memleketine doğru hareket eder gider. 13. Bediüzzaman Said Nursi İşaratul İcaz Sayfa 46, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, Temmuz 1994. Bediüzzaman, insan nuru imanla alayı illiyine, en yüce makam ve mertebelere çıkar. Cennete layık bir kıymet alır der. 14. Bediüzzaman Said Nursi Sözler, sayfa 281, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, Haziran 1996. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. 15. Bediüzzaman Said Nursi Sözler sayfa 284. Ve iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. 16. Bediüzzaman Said Nursi Sözler sayfa 285. Cümleleri de veciz bir şekilde imanın insanda tesirini göstermesi halinde hasıl olacak neticeyi tespit ve ifade etmektedir. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlatan bir temsil hikayecik sunar nazarı dikkat sahiplerine. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin, bahtiyar diğer tarafa sürlük eder giderler.